Ayrım 7.
Sayfa 84. Maliye Bakanlığı denetim elemanları şirketler hakkında yüksek tutarlarda hayali ihracat yaptıkları için rapor düzenlediler. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan ise denetim elemanlarının itirazlarına rağmen davaların vergi usul kanununa muhalefetten açılmasını yeterli görmüştü. Bu davalarından bir sonuç çıkmadı. Yalnız Tekfen Holding aldığı 699 milyon liralık vergi iadesinin 559 milyon lirasını geri verdi. Denetim elemanlarına itiraz eden Vural Arıkan daha sonra Philip Morris'in Türkiye'de faaliyet göstermesine yeşil ışık yakmayınca bir bahaneyle koltuğa veda ettiriliyordu. Bu 8 firmayla ilgili olarak başka bir soruşturma yapılmadı. Ufak tefek firmaların hayali ihracatları yakalanıyor ancak büyüklerle uğraşmakta ise başarılı olunamıyordu. İstanbul iş dünyasının tepkilerini çekmeye başlayan Hazine Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, hayali ihracatçılarla uğraşmaktan yana demeçler verirken, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem ise tam tersi yorumlara neden olacak sözler sarf ediyordu. İlk operasyon DPT'de yapıldı. Hayali ihracata karşı Pakdemirli ile işbirliği içinde çalışan İmdat Akmermer, Devlet Planlama Teşkilatı DPT, ihracat teşvikleri sorumluluğundan alındı. DPT'nin başında ise Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal bulunuyordu. DPT Müsteşarı kardeş Özal'ın altına teşvik uygulamalarından sorumlu müsteşar yardımcısı olarak Bülent Öztürkmen atandı. İş dünyası ihracatla ilgili sorunlarını artık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemir ile konuşmak yerine eski MİT'çi Bülent Öztürkmen anlatıyordu. Özal ailesi ve hükümetin ileri gelenleriyle de yakınlaşan Öztürkmen, iş adamlarının bir dediğini iki etmezken, Pakdemirli durumundan kuşkulandığı ve kendilerine ters gelen iş adamlarının vergi iadelerini durdurtuyordu. Aynı Pakdemirli büyük holdinglerle uğraşırken bu arada Orhan Aslıtürk de işlerini başarıyla yürütenler arasındaydı. İşlerinin kusursuz biçimde yürümesinde Altemir Kılıç aracılığıyla tanıştırıldığı, Özal ailesiyle kurduğu ilişkilerin etkili olup olmadığı da halen yanıtlanmayı bekleyen sorular arasında. Ancak Pakdemirli 20 Eylül 1984 günü 10 firmanın daha vergi iadelerinin durdurulması için Merkez Bankası'na bir yazı gönderdi. Bunların başında 8 firmasının 1 milyar liralık vergi iadesiyle Orhan Aslıtürk'ün Oras grubu geliyordu. Aşçıoğlu ailesine ait MEAŞ ve Eral Dış Ticaret'in 1,5 milyar liralık iadeleri de aynı yazıyla durduruluyordu. Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ'un genel müdür yardımcılığını yaptı ve Kefeli ailesine ait Delta Dış Ticaret'in de 350 milyon liralık iadesi yine aynı kararla durdurulmuştu. Ayrıca Bagi firmasının 300 milyon TL, Günal Dış Ticaret'in 500 milyon TL, Ek Endüstri'nin 500 milyon TL, Kepa firmasının 415 milyon TL ve Turan Çevik'e ait Çevtaş'ın 400 milyon TL ile BESA firmasının 500 milyon TL tutarındaki KDV iadeleri de durdurulmuştu. Bu yazı bardağı taşıran son damla olmuştu. Artık Pakdemirli'nin elinden ihracatın patronluğunu almanın zamanı gelmişti. Son vergi iadelerinin durdurulması olayının üzerinden daha 2 hafta geçmeden 2 Ekim 1985 tarihinde Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem imzasıyla gönderilen bir yazıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın elindeki tüm hayali ihracat soruşturmalarının durdurularak DPT'ye gönderilmesi istendi. İhracatla ilgili tüm yetkileri elinde toplayan Bülent Öztürkmen ilk iş olarak bekletilen vergi iadelerinin ödenmesi için emirler yayınlıyordu. Buna karşın devletin denetim elemanları üst üste raporlar yazıp suç duyurularında bulunurken, hükümet yetkilileri hayali ihracat ve naylon fatura ile ilgili denetimleri olabildiğince sınırlamaya çalışıyordu. Çok küçük gümrüklerden yapılan milyonlarca dolarlık ihracatların hayali olduğu belirlenirken, Özal ailesine yakın kişilerin adlarının ortaya çıkması rahatsızlığı iyice arttırıyordu. 1988 yılında göreve başlayan 2. Özal hükümetinde daha önce DPT müsteşarı olan Yusuf Özal, devlet bakanı olurken Bülent Öztürkmen başbakanlık danışmanlığına getirildi. DPT'nin başına getirilen Ali Tigrel ise biriken 300 hayali ihracat dosyasını ne yapacağını bilmez halde otururken idari olarak tüm soruşturmalar engelleniyordu. Hatta dönemin TC Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi ile Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldırım'ın hayali ihracat için hayali protokol hazırladıkları bile söyleniyordu. Mahkemeler tarafından verilen kararlar değiştirilen yasalarla af niteliğine dönüştürülüyordu. Hayali ihracat listesi, ünlüler geçidi. Orhan Aslıtürk'ün Muhammed Ciğer ile kurduğu Askor adlı adi ortaklık üzerinden 1995-1998 yılları arasında yaptığı 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat organizasyonu tam bir ünlüler geçidi. Aralarında bakanlar, spor kulübü başkanları, siyasetçi yakınları kimi arasan var. Toplam 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat nedeniyle Aslıtürk ile Ciğer'in cebine devletin kasasından giren net para 256 milyon dolar. Peki Aslıtürk ve ekibi bu hayali ihracatları kimler adına yapıyordu? Özel bankaların düşük faizli olarak verdikleri ihracatçı kredilerinden yararlanmakla yetinmeyerek devletten KDV iadesi ve ihracat teşvikleri alan, gerçek ihracatın desteklenmesi için halkın vergilerinden finanse edilen Exim Bank'tan kredi alanlar kimlerdi? Adlarına hayali ihracat yaptıran iş adamlarının başında sahibi olduğu Interbank'ın içini boşaltmakla suçlanan, ayrıca Etibank davasından da yargılanan eski devlet bakanlarından Bursalı iş adamı Cavit Çağlar geliyor. Bunun yanında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni olan sahibi olduğu Eke Bank'ın içini boşalttığı iddiasıyla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Yahya Murat Demirel. Ege Bank'ın Murat Demirel'e satışında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutuklanan ve yargı önüne çıkarılan Bayraktar Holding'in başkanı Hüseyin Bayraktar. Sahibi olduğu Yurtbank'ı dolandırdığı iddiasıyla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan Ali Balkaner. Susurluk raporunda adı geçen Emin Can Kurtaran. Sahibi olduğu Sümer Bank'ın içini boşalttığı iddiasıyla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Hayyam Garipoğlu. Polisin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan Atik Berberoğlu, Bursalı tefeci Nesim Malki'nin öldürülmesi olayına adı karışan ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Erol Evcil. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren. Gıda sektörünün önemli ismi Ali Zafer Taciroğlu. Bemse Giyim'in sahibi Titiz ailesi. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz. Bursalı BİSAŞ grubunun başkanı Muammer Ağım ve İslami Finans Kuruluşları, Özel Finans Kurumları yani ÖFK, Al Baraka Türk, Kuveyt Türk ve Anadolu Finans Kurumu. Dipnot: Askor'un adlarına hayali ihracat gerçekleştirdiği şirketlerin tümü Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun hazırladığı 937/237-3 sayılı ve 27-12.000 tarihli raporuna dayanarak ek olarak kitabın sonunda verilmiştir. Askor'dan sahte belge kullananlar arasında faaliyet konusu kesinlikle tekstille ilgisi bulunmayan Uludağ Meşrubatları, Şişe Cam Grubu, Simtel, Azmüsebat, Esin Turizm, Koleksiyon Mobilya, Deva Holding ve Sevgi Hastaneleri de bulunuyordu. Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer bu iş adamları adına hayali ihracatlar yaparken bazıları ile de sahibi oldukları bankaların içlerinin boşaltılmasında işbirliği yapmaktan geri durmadılar. Hayyam Garipoğlu. 1970'lerde Adana'nın Ceyhan ilçesinde başlayan iş yaşamı İstanbul'a gelmesiyle yeni bir boyut kazanan Hayyam Garipoğlu, 1990'larda önce saf maya ile maya piyasasına girmesi, Marmara birayı piyasaya sokması ve 1995 yılında da 103 milyon dolara devletten özelleştirme yoluyla Sümer Bank'ı satın alması sebebiyle tanındı. Garipoğlu'nun devlet denetimiyle tanışıklığı yine Maliye Bakanlığı denetim elemanları aracılığıyla oldu. Garipoğlu'nun 1990'lı yılların başında yüksek bedelli makine ithal ederek saf maya için haksız teşvik aldığı denetim elemanları tarafından tespit edildi. Daha sonra da Trakya Tekstil Şirketi'ne denetim elemanları arama yaparak büyük miktarlarda vergi kaçırıldığını tespit ettiler. Sümer Bank'ı satın almasıyla birlikte İstanbul iş dünyasının odağına yerleşen Hayyam Garipoğlu'nun adı Bursalı tefeci Nesim Malki'nin öldürülmesi sırasında da gündeme gelmişti. Bankayı alırken Malki'den aldığı parayı geri verdiğini açıklayan Garipoğlu, Muhammed Ciğer ve Orhan Aslıtürk ile çok yakın çalışan kişiler arasındaydı. Kendisine ait İpex, Amasya, Sofist, Torex ve Trakya adlı şirketleri adına Askor tarafından milyonlarca dolarlık hayali ihracatlar gerçekleştirilirken, Muhammed Ciğer ile birlikte MGS Marmara Dış Ticaret AŞ, yani kısaca MGS adıyla ortak bir şirket kurdular. Bu şirket üzerinden de hayali ihracat gerçekleştirdiler. Ayrıntılarına daha sonra değineceğimiz işbirliğini kendi grubuna para aktarmak amacıyla sahibi olduğu Sümer Bank'tan Aslı Türk ve Cihan'ın kurduğu paravan şirketlere kredi açacak kadar ileriye götüren Garip oğlunun İpex adlı şirketine 1995 yılında 27 milyon 300 bin dolar, Sofis'te 1 milyon 111 bin dolar, Trakya adlı şirketine de 3 milyon 869 milyon dolar, Amasya için 3 milyon 612 bin dolarlık hayali ihracat yapıldı. 1996 yılında ise Amasya için 2 milyon 662 bin dolar, İpex için 9 milyon 342 bin dolar, 1997 yılında Amasya için 11 milyon 567 bin dolar, Sofist için 380 bin dolar, İpex için 22 milyon 386 bin dolar, Torex için 281 bin dolarlık işlem yapıldı. 1998 yılında ise Amasya için 3 milyon 937 bin dolar, İpex için 4 milyon 8 bin dolarlık hayali ihracat gerçekleştirildi. Hayyam Garipoğlu ile Muhammed Ciğer arasındaki ilişkinin en net göstergelerinden birisi de birlikte kurdukları MGS Marmara Dış Ticaret adlı şirket. Her ikisinin de adı kurucu ortakları arasında bulunan MGS adlı şirket adına 1996 yılında 22 milyon 564 bin dolarlık hayali ihracat yapıldı. Emin Can Kurtaran. Susurluk raporu Bursalı tefeci Malki'nin öldürülmesi ve Türkbank ihalesi skandalında adı geçen ve yeraltı dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte anılan Emin Can Kurtaran da Orhan Aslı Türk'ün kurduğu hayali ihracat organizasyonunun en iyi müşterilerinden birisiydi. Bir zamanlar Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Can Kurtaran kendi soyadı ile anılan bir holdingin sahibi. Kendisine bağlı 5 şirket ile Aslı Türk ve Ciğer'in Askor ortaklığına hayali ihracat yaptıran Can Kurtaran, bu işlem sırasında Elektropak, Elektroset, SM, İleri ve Elektrotek adlı şirketlerini kullandı. Elektropak için 1995 yılında 2 milyon 400 bin dolar, Elektroset için 1 milyon 939 bin dolar, SM için 1 milyon 513 bin dolar hayali ihracat gerçekleşti. Elektropak için 1996 yılında ise 9 milyon 596 bin dolar, Elektroset için 1 milyon 602 bin dolar, Elektrotek için 521 bin dolar, SM için 10 milyon 757 bin dolar ve İleri adlı şirket için 2 milyon 91 bin dolar hayali ihracat yapıldı. 1997 yılında da Elektropak için 5 milyon 131 bin dolar, SM için 6 milyon 828 bin dolar, İleri içinse 4 milyon 150 bin dolarlık hayali ihracata imza atıldı. Aynı zamanda Emin Can Kurtaran'ın damadı olan İlhan Aslan ile şirketin mali koordinatörü Sacit Basmacı, Ocak 2001'de hayali ihracattan tutuklandı. Dosyayla ilgili olarak Can Kurtaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Can Kurtaran da 6 Mayıs 2001 tarihinde akşam saatlerinde Şişli Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan'a yaklaşık 45 dakika süreyle ifade verdi. Hüseyin Bayraktar. Orhan Aslı Türk ve Muhammed Ciğer ile hayali ihracata ilişkin işbirliğinin uzun süreli olanlarından birisi de Hüseyin Bayraktar ile olanıydı. 1995 yılında başlayan ilişki 1998'e kadar sürdü. Aslı Türk'ün kurduğu geniş işbirliği ağı içinde bulunan diğerleri gibi Bayraktar grubu da soruşturmalara ve tutuklamalara konu olmuştu. Grubun başkanı Hüseyin Bayraktar, Ege Bank'ın Murat Demirel'e usulsüz devriyle suçlanmış, İstanbul Devlet Güvenlik Savcılığı tarafından hazırlanan 2001 Taksim 233 sayılı Ege Bank iddianamesinde 25 numaralı sanık olan Bayraktar için şu ifadeleri kullanmıştı. Ege Bank AŞ hakim hissedarı olduğu dönemde bankanın satımında bankanın kaynaklarını alıcılara tahsisini sağlayarak, bunu yaparken banka prosedürü dışında usulsüz ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı bir şekilde kredibiliteleri göz önüne almaksızın gerçekleştirilen işlemlerle, sonuçta Yahya Murat Demirel'le işbirliği yaparak banka parasıyla bankayı satması, kendisine ve başkalarına haksız kazanç ve çıkar sağlaması nedeniyle cürüm işlemek amacıyla oluşturulan teşekküle katılmak ve dolandırıcılık suçlarını işlemiştir. Dipnot: İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı Ege Bank İddianamesi. Hazırlık No 2000 Taksim 1330. Esas No 2001 Taksim 232. İddianame No 2001 Taksim 232. Orhan Aslı Türk hayali ihracatı adı karışan Bayraktar grubunun şirketlerinden Doysan için 1995 yılında 1 milyon 330 bin dolar, 1996 yılında 22 milyon 945 bin dolar ve 1997 yılında da 1 milyon 523 bin dolarlık hayali ihracat gerçekleştirmişti. Yani Bayraktar grubu için toplam 25 milyon 799 bin dolarlık hayali ihracat gerçekleştirildi. Erol Evcil. Orhan Aslı Türk'ün ilişkide olduğu kişiler arasında Erol Evcil'in de adı geçmiştir. Musevi asıllı Bursalı ünlü tefeci Nesim Malki'nin öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiasıyla idam isteğiyle yargılanan ve ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki 55. Cumhuriyet Hükümeti'nin düşürülmesine neden olan Türkbank ihalesi davası sanıklarından olan Erol Evcil ile Aslı Türk arasındaki ilişki kağıt üzerinde ispatlanamamıştır. Yurt dışında olduğu sürede eski karısını adamlarından birisine öldürten çete lideri Alaaddin Çakıcı ile de görüştüğü söylenen Aslı Türk'ün Erol Evcil ile ilişkisinin en resmi belgesi Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının yaptığı hayali ihracat soruşturması oldu. Raporda Aslı Türk ve ciğerin başında bulunduğu Askor adlı naylon holdingin Evcil'in Eze adlı şirketi içinde hayali ihracat yaptığı belirlendi. Askor Eze için 1997 yılında 10 milyon 95 bin dolar hayali ihracat gerçekleştirdi. Ali Balkaner. Naylon Holding'in komisyon karşılığı anahtar teslimi hayali ihracat alanlardan birisi de Ali Balkaner'di. Sahibi olduğu Yurtbank'ın içini boşaltmaktan dolayı dolandırıcılıktan yargılanan Balkaner, Derbi adlı şirket için Orhan Aslı Türk'ün Askor adlı ortaklığından hayali ihracat satın aldı. Askor ile Balkaner grubunu tanıştıran ise DPG'nin yani dış pazarlama grubunun başındaki kişi olan İbrahim Naci Hatipoğlu idi. İbrahim Naci Hatipoğlu 25 Ekim 2000 tarihinde hesap uzmanları kuruluna verdiği ifadede Balkaner grubuna hayali ihracatı nasıl gerçekleştiğini şöyle anlatıyordu. Ben Barbaros grubunu ilk olarak Berç Sakaya'nın sahibi olduğu Derbi Lastik Fabrikaları AŞ ile tanıştırdım. Berç Sakaya'nı yıllar öncesinden VK İş ihraç işlerinden tanırım. Kendisi bir gün arayarak ihracatının kapatacağı krediye yetmediğini, kendisinin ihracat hizmeti satın alması gerektiğini, benim tanıdığım olup olmadığını sordu. Ben de firmayı Argun Kızılırmak'la tanıştırdım. Karşılıklı anlaşma yapıp çalıştılar ancak ne boyutta iş yaptıklarını bilmiyorum. Hatipoğlu'nun bilmiyorum dediği hayali ihracat tutarı ise raporda ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Rapora göre 1995 yılında 2 milyon 824 bin dolar, 1997 yılında da 2 milyon 993 bin dolarlık hayali ihracat gerçekleştirilmişti. Faruk Süren. Askor'un hayali ihracat müşterileri arasında Galatasaray Spor Kulübü Faruk Süren'in adının çıkması ise herkes için tam bir sürprizdi. Süren bir yandan Galatasaray'ın uluslararası başarılarının arkasında bir isim olarak tanınırken, diğer yandan kulübün milyonlarca dolar tutarındaki borcu yüzünden de yoğun eleştiri alıyordu. Başkanı olduğu kulüple ilgili eleştiriler bir yana, Süren'in şirketlerinin adı hayali ihracat olaylarına karışmıştı. Süren'in şirketleriyle Orhan Aslı Türk ve Muhammed Ciğer'in sahibi olduğu Askor'un ilişkisini kuran ise Naylon Holding'in dış pazarlama grubunun DPG başında bulunan İbrahim Naci Hatipoğlu'ydu. Eskiden Süren'in de yanında çalışmış olan Hatipoğlu 25 Ekim 2000 tarihinde hesap uzmanlarına verdiği ifadede Aslı Türk ve Ciğer'in Askor'u ile Transtürk yöneticilerini kendisinin tanıştırdığını itiraf ediyordu. Barbaros grubu ile Transtürk Holding AŞ'ye bağlı Makine Takım Endüstrisi AŞ ve Makine Takım Pazarlama AŞ'yi ben tanıştırdım. Zira 1983 öncesinde Transtürk Holding AŞ'de çalışıyordum. Patronlarla ve yöneticilerle aram iyiydi. Onlar ihracatları yetmediğinde bana tanıdığın var mı diye sorduklarında Argun Kızılırmak ile tanıştırdım. Daha sonra ihtiyaçları oldukça çalışmaya devam ettiklerini biliyorum. Bir firma çalışmaya başlayınca hizmetten memnun kalırsa diğer grup şirketleri de referans verip çalışıyorlardı. Transtürk Holding AŞ'ye bağlı Plastaş, Şeffer Transtürk AŞ buna örnektir. Bunlar dışında BİSAŞ Bursa İplik AŞ ile iplik ticareti yaptığımdan bu firmanın ihracat hizmeti ihtiyacı olduğunda da Muhammed Ciğer ile tanıştırdım. Dipnot: İbrahim Naci Hatipoğlu'nun 25-12.000 tarihinde hesap uzmanları kurulunda verdiği ifade. Rapor sayısı 937-237-3-50. Hesap uzmanlarının hazırladıkları rapora göre Süren'in bir değil birçok şirketi hayali ihracata bulaşmıştı. Nitekim 1995 yılında yapılan ilk hayali ihracat işlemlerinden birisi, Süren'in sahibi olduğu Makine Takım Pazarlama adına 1 milyon 278 bin 559 dolarlık hayali ihracat yapıldı. Bu şirket ile birlikte Süren'e ait Makine Takım Endüstrisi, Plastaş, Hıstsıl Şeffer, Brikolaj, Şeffer Transtürk adına da milyonlarca dolar tutarında hayali ihracat yapıldığı anlaşıldı. Makine takım endüstrisi adına 1996 yılında 8 milyon 238 bin dolar. Makine takım pazarlama adına da 806 milyon dolar, plastaş adına 225 bin dolar hayali ihracat yapıldı. Hıstıl Şefer adına 1997 yılında 451 bin dolar. Makine takım endüstrisi adına 9 milyon 945 bin dolar. Makine takım pazarlama adına 758 bin dolar. Plastaş adına 698 bin dolar hayali işlem gerçekleşti. 1998 yılında Hıstıl Şefer adına 68 bin dolar, makine takım endüstrisi adına 6 milyon 578 bin dolar, makine takım pazarlama adına 1 milyon 524 bin dolar, plastaş adına 1 milyon 490 bin dolar, Şefer Transtürk adına da 566 bin dolar hayali ihracat işlemi tamamlandı. Süren gazetelere yaptığı açıklamada hayali ihracat olayının normal bir taahhüt kapatma olduğunu söylerken, gerek mal temini ve gerekse ihracat işlemleri şirketimizin bu şekilde vekil tayin ettiği firmalarca yapılmış ve ihraç edilen ürünlerin döviz bedelleri yasal süreleri içinde yurda getirilerek bozdurulmuştur diyerek kendisini savunuyordu. Dipnot: Faruk Süren imzalı 30 Kasım 2000 tarihli bilgilendirme notu. Oysa hesap uzmanları hazırladıkları raporda ne giden mal ne de gelen döviz olmadığını, işlemlerin tamamen kağıt üzerinde ve fiktif olduğunu belgelemişlerdi. Yalnızca iki örnek vermek gerekirse, Makine Takım Endüstrisi adlı şirketin Sümerbank Kadıköy Şubesi'nden 5 Şubat 1998 tarih ve 416-0-75 numaralı belgesi ile 29.914 dolarlık döviz alım belgesi, DAP ve aynı tarihte 416-00-364 numaralı döviz satım belgesini, DSB, düzenleyen kişi Naylon Holding'in muteber adamlarından Aşkın Meram'dı. Aslı Türk'ün adamlarından olan ve 2001 yılında 10 milyar dolarlık hayali ihracatın ortaya çıkarıldığı Örümcek Ağı operasyonunda yakalanan Orhan Mikdat Kestane'de 25 Şubat 1997 tarihli 022407 no'lu 44.595 dolarlık DAP 23.349 numaralı DSB düzenlemişti. Dipnot: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Raporu Ek 139-F-7. Hayali ihracatla ilgili raporun tamamlanmasından tam bir yıl sonra ise Süren hakkında dava açıldığı açıklandı. Maliyenin ele geçirdiği belgeler tüm savunmaları çürütürken 23 Kasım 2001 tarihli Anadolu Ajansı haberinde konuyla ilgili olarak aynen şu satırlar yer alıyordu. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı ve iş adamı Faruk Süren'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında vergi ziyanına neden oldukları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar Faruk Süren, Ali Tulgan, Yiğit Tahsin Okur, Mustafa İlhan Aran ve Ahmet Cavit Vardallıların Makine Takım Endüstrisi AŞ'nin yetkilileri oldukları belirtiliyor. İddianamede sanıkların düşük maliyetli olarak Exim Bank kaynaklı ihracat taahhütlü kredi aldıkları ve bu taahhütlerini doldurmak amacıyla ihracat imkanı bulunan şirket arayışına girdikleri ifade ediliyor. Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in ortaklığıyla kurulan Askor adlı organizasyonun paravan şirketlerinin sahte belgelerle devletten haksız kazanç sağladığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, sanıkların bu organizasyonun firmalarıyla yaptıkları anlaşmalar sonucunda sahte belgelerle ihracat yapmış gibi gösterip, Haziran-Aralık 1996 vergilendirme döneminde 60 milyar 961 milyon 658 bin lira vergi ziyanına neden oldukları belirtiliyor. İddianamede 5 sanığın vergi ziyanına neden olmak suçundan 213 sayılı vergi usul kanununun ilgili maddesine göre 6'şer ay ile 3'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanıkların yargılanmaları İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Deva Holding.